Ayrım 25, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, Sayfa 212. Yukarı ovanın bataklıklarından kurtulup doğu Toroslara tırmanmaya sıra gelince sıcaktan bezen Aloysius'un yüzü güldü. Sarp geçitlerin tuzaklarla dolu olduğunu bilen İbrahim'in ise ani baskınlara karşı tetikte durmanın yoğunluğuyla sinirleri gergindi. Yaylalarda buralarda toprağın en az 2 yıldır işlenmediğini bir bakışta anlıyor, yılların biriktirdiği hırsla bilene duran içe sindiremeyiş, isyana dönüşmeye gebe olduğunu hissediyordu. Torosları sağ salim aşınca İbrahim'in sakınganlığı tuttu. Ağustos sıcağında kavrulmayı göze alarak Konya Ovası'na daldı. Rahat nefes alabilmesi için engebeli araziye girmeden yol alıp Sakarya Nehri'nin kıyılarına ulaşması gerekiyordu ona göre. Bitinya'nın bakımlı köyleri Aloysius için sürprizdi. Dama tahtası gibi bölünmüş tarlalar, kiremit damlı evler, İtalya'da hatta Fransa'da benzerini göremeyeceği kadar sıklıkta ard arda sıralanıyorlardı. İbrahim'i bekleyen sürpriz ise başkaydı. İzmit yakınlarında sipahi ve Yeniçeri kıtalarıyla tüm vezirler, bazı beyler beyleri ve paşalar onu karşılamaya çıkmışlardı. Süleyman ona baştan başa mücevherlerle işli koşum takımları en az 200 bin düka altın değerinde sülün gibi Arap atı göndermişti. İbrahim başarılarının İstanbul'a ulaşmasının gururuyla padişahın armağanı olan ata bindiğinde Anadolu dağlarının iç karartıcı kasvetini çoktan unutmuştu. Karşılamaya gelenlerin şatafatı karşısında Aloysius'un dili tutulmuştu. Türkler gerçekten tuhaf insanlardı. Kölenin ne demek olduğunu bilmiyorlardı galiba. Ya da efendisi köle olduğunu belirtir özel bir işaret takmamış olmalıydı ona. Kafası karıştıkça kendisine karşı gösterilen saygı onu eziyor, pot kırmaktan korkuyordu. Üsküdar'da karşılamaya çıkan askeri birliklerin selam duruşları ve kaldırımlarda biriken halkın alkışları arasında iskeleye ulaştılar. Orada bekleyen saltanat kayığında yerlerini alınca İbrahim, "Sen geride kal," diye fısıldadı gözdesinin kulaklarına. "Padişah sakın seni görmesin." O anda Aloysius'un utanacağı tuttu, yüzü kulaklarına dek kızardı. İbrahim'in İstanbul'daki ilk işi yatak odasının bitişiğindeki odayı Aloysius için özgülemek oldu. Hürrem yeniden hamile kaldığından Süleyman'ın nadiren Gülfem'le ilgilendiği geceler o da zamanını Aloysius'la geçiriyordu. Mısır başarısından sonra Sultan Süleyman'la mahremiyeti o dereceyi bulmuştu ki akşam yemeklerini beraber yediklerinden başka ayrılmamak için çoğu zaman yataklarını birbirlerine yakın yaptırırlardı. Bu yüzden ne Aloysius'a yeterince zaman ayırabiliyor ne de Anibal'in ve İskender'in savaşlarını anlatan kitapları eski tempoda okuyabiliyordu. Ama durumundan yakınmıyordu. Çünkü yoldayken kafasını karıştıran fırtına öncesi kara bulutlar bu yakınlık sayesinde dağılır gibi olmuştu. O uzun kış gecelerinin birinde Luther'ın yarattığı kargaşa yüzünden Avrupa'nın ağır sorunlarla uğraştığını, François ile Charles Quint arasındaki boğuşmanın Habsburgları zayıf düşürdüğünü, Venedik'in ise bağımsızlığını korumak için bir harpte tarafsız kalacağını anlatarak yeni bir savaş için koşulları nedenle elverişli olduğuna Süleyman'ı inandırmaya kalkışacak oldu. Süleyman onu hafif bir tebessümle dinledikten sonra 2 yıldır Frangistan'daki dostlara mektuplar yazıp Luther nam kafirin sağlığı ve başarıları hakkında onlardan sürekli haber alıyoruz deyince ağzı bir karış açık kaldı. Oysa Süleyman'ın söyleyecekleri daha bitmemişti. Charles Quint Fransa'yı yenip kralını hapse atınca bu zaferin Avrupa dengesini bozmasından korkan İngiltere kralı Henry Fransa döküntüleriyle anlaşma yapmış. Papalık, Venedik, Floransa hatta İsviçre Almanlara yem olmaktan korkuyorlar. Bütün bu milletler Fransa kralını zindandan kurtarmak istiyorlar. Bu arada Macarlar Eflak ve Boğdan işlerine burunlarını fazlaca soktular. Yani anlayacağın koşullar bizi Engürüs'e çağırıyor. İbrahim Süleyman'ın ne denli diplomat olduğunu o gün anladı. Şaşa kaldığı başka şey de onun şehzadeliği ile padişahlığı arasında her alanda kendini gösteren farklılıktı. sonbahar başlangıcını çağrıştıran sümbülü günlerde padişah onu da yanına alarak av için Edirne'ye gidince oradaki günler şaşkınlığını iyice pekiştirdi. Avın Süleyman için eğlence değil, deney aracı olduğunu ilk kez fark ediyordu. Manisa'dayken amacı eğlencenin yanı sıra bedenini güçlendirmek, at ve ok kullanmadaki ustalığını sergileyerek yanındakilerde hayranlık uyandırmaktı. Burada ise paşaları, beyleri etrafına topluyor, düşmanı karşı tepelerde hayali olarak konumlandırdıktan sonra onların hücumlarını def etmek ya da taarruz etmek için ne yapılması gerektiğini soruşturuyordu. Süleyman'a göre sürek avlarının bir amacı da kendi söylemiyle payitaht civarındaki araziyi avucunun içi gibi öğrenmekti. Dipnot, hükümdarın av ile ilgilenmesinin yararı için bakınız Machiavelli, Hükümdar, sayfa 72. İstanbul'dan padişahın bir oğlu daha olduğu haberi gelince hemen başkente dönüldü. Ava giderken Süleyman'ın verdiği emir uyarınca törenlerin ve beşik alayının aksamaması için doğum gizli tutulduğundan padişah yeni saraya adımını atar atmaz saray burnu tarafındaki toplarla 7 atış yapılarak bir şehzadenin dünyaya geldiği kent halkına duyuruldu ve o gün doğumun birinci günü sayıldı. Şaşırtıcı bir hızla sarayın meydanları, Bab-ı Hümayun'un dışı kandillerle, fener ve fanuslarla süslendi. Konaklara asılan renkli kandillerin sayısı zenginlik göstergesi olduğundan yüksek derecedeki memurlar ve İstanbul'daki paşalar müthiş bir yarışa çıktılar. İbrahim Paşa sarayı renk cümbüşü ve kandil bolluğu açısından da diğer saray ve konakları gölgede bırakarak at meydanını gündüze çevirecek denli menevişli ışık sellerine gömüldü. Süleyman'ın emriyle mimarbaşının yönetimindeki 30 usta tarafından eni ve boyu 10 zira, kubbe yüksekliği 2 adam boyunda 4 minareli dev bir cami maketi yapıldı. Ancak 250 kişinin taşıyabildiği bu model, içine renkli kandiller konularak Bab-ı Hümayun önünde hazırlanan platforma yerleştirildi. Ayasofya'nın kandillerinden, ağaçlara, direklere, duvarlara asılı fanuslardan akan rengarenk ışık ırmakları altında büsbütün büyüleyici hale gelen maket, günlerce İstanbulluların tek konusu olacaktı. İbrahim uzun bir aradan sonra karısı Hatice Sultan'ın varlığını o günlerde tekrar fark etti. Hatice Sultan'a bir erkeğin ne olduğunu iyice tattırdıktan sonra bir daha ona yaklaşmayarak gerdek gecesinin hala içinden bir türlü çıkmayan acısını hafifletmeye çalışmış, sonra da çoğu zaman bir karısının olduğunu anımsamayacak ölçüde onu unutmuştu. Gelenek uyarınca bir veziri azamın lohusalığın 6. gününde yeni şehzadeye törenle beşik alayı göndermesi gerektiğini düşündükçe içinde sinsi bir sancının dolaştığı ılık bir sonbahar akşamüstüydü. Aynı anda zihninden anılar ve sorular akıyordu. Bir yıla sığan 3 doğum Hürrem'i yıpratmış mıydı acaba? Firuze Kalfa'nın anlattıklarına göre haremin basık tavanlı odaları hala onun kahkahalarıyla çınlıyor ve bebeğini bir kez emzirip daye kadına teslim eden Hürrem, dipnot daye çocuğa süt emziren kadın, lohusalığının 10. gününde genç kız gibi ayağa dikiliyordu. Sonra Mehmet'in doğumunu, Süleyman'ın çocuksu bir sevinçle beşiği gösterişine ve tebrike gittiğinde onu bulamayınca içine dolan sevinci anımsadı. Selim'in doğumu ise kendi düğününe denk geldiğinden içinde iz bırakmamıştı. Ama şimdi veziri azamdı ve ona düşen görevler vardı. İçeri giren Ketuda onu bu anlamsız anımsamalardan kurtardı. Adam her zamanki saygılı tavrıyla eğilerek, ''Refikanız Hanım Sultan Hazretleri şehzadeye gönderilecek beşiği hazırlamışlar. Görmek isteyip istemediğinizi, varsa başka isteklerinizi soruyorlar.'' dedi. İbrahim karısının varlığını hatırlayınca içine düştüğü şaşkınlığı çabuk atlattı. Üstelik sırtından ağır bir yükün kalktığını hissetmişti. Hatice Sultan her şeyi eksiksiz düşünür, mutlaka sorgucu da düşünmüştür dedi ve ekledi. Sen de padişah Ketu dağlarına gerekli tezkireleri yaz. Dipnot. Tezkire aynı kent ve kasabada bulunan resmi kuruluşların, kişilerin birbirlerine yazdıkları yazı. Divan-ı Hümayun çavuşlarıyla memurlarımıza törende bulunmaları için haber ver. Doğumun 6. günü İbrahim Saray'ın paşa kapısına çıktı. Orada hazırlanan kaide üstündeki baştan başa değerli taş kakmalı beşiğe, kırmızı atlas üzerine inci ve zümrüt işlenmiş yorgana ve seraser örtüye bakmamak için özel bir çaba harcıyor gibiydi. Bir süre merdivenin önünde toplanan tören alayına ve ta gerilerde biriken seyircilere baktı. Sonra beşiği kaideden alarak Ket Huda'sına teslim etti. Ket Huda onu öptükten sonra binek taşına kadar götürdü ve orada Vezir-i Azam'ın baş çuhadarına verdi. Çuhadar ağa yorganı ikinci çuhadara örtüyü mehter başına teslim ederek beşiği başının üstüne aldı. Artık alay eski saraya dek sürecek yolu yürümeye hazırdı. En önde kılavuz çavuş ile divan-ı hümayun çavuşları, onların arkasında İbrahim'in enderun ağaları ikişer ikişer sıralandılar. Çavuşlar katibi ile çavuşlar emini yan yana gelerek onların arkasındaki yerlerini aldılar. Alay yürüyüşe geçtiğinde İbrahim başka bir şey anımsadı. Ertesi gün Vezir-i Azam'ın refikası sıfatıyla Hatice Sultan yeni şehzadeyi ve Hürrem'i ziyaret etmek zorundaydı. Şimdi önünden sağda gedikli müteferrikaların, solda gedikli çavuşların ve onların hemen arkasında kendi kapıcılar Ketu dağısıyla selam ağasının bulunduğu grup geçiyordu ve bir yandan düşünüyordu. Hatice, iç dünyası nasıldı acaba? Bir köşede bırakılmayı içine sindirebilmiş miydi? Kaç zamandır görmemişti ki onu nereden bilecekti? Yemiş ve çiçek tablolarını taşıyan iç oğlanlarını, telhisçi ve bostancı kara kulağı, onları da teşrifat halifesiyle teşrifat kisedarı izledi. Tek başına yürüyen teşrifatçı efendinin arkasından Sultan Ketu dağları ilerliyorlardı. Hatice'nin yüzünde keder bulutları dolaşıyor olmalıydı. Onun bu halde Hürrem'in karşısına çıkması doğru muydu? Önünden geçen Sultan Başket Hudası sağ elini kalbine bastırarak İbrahim'i selamladı. Hürrem Hatice'yi süzgün görürse kesinlikle sevinirdi. Çünkü içinden gelen bir ses Hürrem'de düşmanca duyguların göverdiğini söylüyordu. Hayır, ona bu sevinci tattırmamalıydı. Göğsünü gururla kabarttı. Çünkü ortadaki baş mehter ağasının başındaki beşik örtüsünü uçlarından tutarak geren dört çuhadar şanına uygun biçimde giyinmişlerdi. Beşik örtüsünden sonra ikinci çuhadar başında taşıdığı yorganla geçti. Yorganın üstündeki zümrütler güneşin yumuşak ışınlarını yeşilin her tonuna bürünerek yansıtıyorlardı. Hatice, neler düşündün bu yorganı hazırlarken? Kendi bebeğini düşledin mi? Ama sen Osmanlı kadınısın. Bebeğin erkek olursa göbeği düğümlenmeyerek ölüme terk edilecek. Buna katlanabilir misin? Ve nihayet üstündeki mücevherlerin menevişli pırıltıları durmadan göz kırpan beşiği başında taşıyan baş çuhadar geçiyordu. Acaba Hürrem bebeğini bu beşikte yatıracak mıydı? Hiç sanmıyordu. Artık alayın sonu gelmişti. Başında günlük sarığı ile Ketu dağısı ve onu izleyen mehterhane zil ve nefir sesleri içinde geçerken geri dönüp ağır ağır merdivenleri çıkmaya başladı. İbrahim doğruca odasına çekildi. Hatice'yi mutluluktan pembeleşmiş bir yüzle ve ışıl ışıl parıldayan gözlerle başı dimdik halde Hürrem'in yanına göndermeliydi. Bunun yolunu bulmuştu galiba. Üstüne üstlük kendi içinde de bir ateş kıpırdanmaya başlamıştı. Akşamın algün pırıltıları pencere pervazlarında oynaşırken odasından çıkarak haremine giden koridora yöneldi. İbrahim'i Hatice Sultan'ın kapısında gören harem ağası şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış gibi oldu. Çünkü neredeyse 2 yıldır onu buralarda gören yoktu. İbrahim düğünlerinden beri belki de ilk kez kapısına vurmadan Hatice'nin odasına girdi. Hatice kafesli pencerenin önüne oturmuş, günün son ışıklarıyla yetinerek elindeki kaslığa gerilmiş beze nakış işliyordu. Varsaydığı gibi yüzü solgun ve hayli dalgındı. İbrahim'i kapının önünde görünce bir süre bocaladı, sonra kasnakla iğnesini sedire bırakarak ayağa kalktı. 2 yılda daha da zayıflamış, saz bedenli bir kadın olmuştu. Hotozundan beline dek sarkan yeşilim tırak tüllerin arasından İbrahim'in rengini hiçbir zaman tam olarak kestiremediği morumsu kızıl saçlarının iri bukleleri taşıyordu. İbrahim ona doğru ilerledi. Yapmacık da olsa dudaklarının ucuna bir tebessüm asmayı ihmal etmeden, ''Sana teşekkür etmeliyim.'' dedi. ''Bana çok yardımcı oldun. Sayende adımız yerde kalmadı. Avusturya işlerini düşünmekten Beşik alayını unutmuştum.'' Hatice'nin içi titredi. 2 yıl aradan sonra bu teşekkür yeni bir dönemin başlangıcı mıydı acaba? Yoksa kadınca sezgileri gerçek miydi? Süzgün yüzünde ürkek bir tebessüm belirdi. Ne diyeceğini bilemiyordu. Görevimiz diye mırıldandı. Beline yasladığı avucunun üzerine öteki elinin tersini koymuş, bakışlarını öne eğmişti. İbrahim ona yaklaştı, hafifçe öne çıkıp minik çenesinden tutarak başını kaldırdı ve dik dik gözlerinin içine baktı. Bu Hatice gerdek gecesinin mağrur Osmanlı sultanı değildi sanki. Bu kez içinden gelerek yineledi. Öyle de olsa teşekkür ederim. Beni mutlu ettin. Şimdi alev alev yanan soluğu Hatice'nin güneş görmemiş yüzünde dolaşıyordu. Arzularının oyun sırasında bile bu denli çabuk kabardığına tanıklık eden İbrahim erkekliğiyle gururlandı. Hotozunu saçlarına tutturan tokaları çıkarınca hotoz ve tül tatlı hışırtılarla Hatice'nin sırtına sürtünüp yere kaydı. Kadının şimdi yalnız içi değil ince bedeni de titriyordu. İbrahim ellerini onun belinden yuvarlak ve diri kalçalarına doğru indirirken içi inci dolu bürümcükten keseyi okşar gibi parmaklarının ucunda etin tümseklerini ve vadilerini tüm canlılığıyla duyumsuyordu. Sonra karısının saçlarını ensesini okşadı. Hatice de ansızın tutuşan bedenini onunkine yapıştırmıştı. Kadın hafif bir iniltiyle başını geriye atınca İbrahim de onun boynunu, gerdanını öpmeye başladı. Bir yandan entarisinin düğmelerini çözüyordu. Güneş hemen hemen kaybolduğundan odaya tatlı bir loşluk çökmüştü ve uzaklardan bir yerlerden neyden dökülen tatlı nameler duyuluyordu. Ertesi gün İbrahim Hürrem'in doğum odasına giren Hatice'yi görseydi, bir gün önceki öngörüsünde nedenle haklı çıktığını görerek aklıyla övünürdü. Kadının teni pembeleşmişti ve gözleri ışıl ışıl parıldıyordu. Sanki yaşama dönüşün aydınlığı tüm yüzünü kaplamıştı. O içeri girince sedirde oturan iki ziyaretçi kadın hemen yerlerinden kalkarak yatağın örtüsünü öptüler ve geri geri giderek dışarı çıktılar. Hatice sultanlar için yatağın tam karşısında hazırlanmış yüksek yere oturmadan önce Hürrem'e yaklaştı. Üstüne yakut, zümrüt ve inciler işlenmiş kırmızı atlastan cibinlik iyice aralandığından onu rahatlıkla görebiliyordu. Minik ve yuvarlak ağzının etli dudakları her zamanki gibi aralık ve koyu lacivert gözleri çakmak çakmaktı. Yalnızca Hürrem'e ait o güleç çehre de yerli yerindeydi. Üzeri inciler, sırmalar ve tırtıllarla süslü ve beline kadar çekili kırmızı yorgan altındaki kırmızı çarşaf, Hürrem'in zaten kızıl olan saçlarını akşam güneşi vurmuşçasına harelendirmişti. Hatice sanki İbrahim tembih etmiş gibi, önce koltukların ve sedirlerin üzerine konulmuş değerli taşlarla, çiçek ve yaprak motifleri işli yastık ve minderlere baktı sonra, ''Ah şekerim'' dedi, ''bu odanın saltanatını pek sevdin galiba. Maşallah bebekleri arka arkaya sıralıyorsun. Allah babalarını başımızdan eksik etmesin.'' Hürrem elindeki mendili hırsla mıncıkladı ama kendisine hakim oldu. Yüzünü yalayıp geçen öfkenin izlerini minik ve şuh kahkahasıyla perdeleyerek ''İnşallah, inşallah'' dedi ve arkasından kendi okunu attı. ''Darısı başına hanım sultanım.'' Hatice hiçbir zaman bir oğlunun olmasına izin verilmeyeceğini bile bile damarına basmak isteyen Hürrem'e aldırmadı. Tam tersi onu nedenli iğnelediğini düşünerek şen şakrak kıkırdadı, şimdi biraz da küçümser bir tavrı vardı. ''Bu kalfa kadınlar ailemizin geleneklerini sizlere iyi öğretmeli. Ağabeyime söyleyeyim de bunların kulaklarını çektirsin.'' Sonra Hürrem'in yanıt vermesini beklemeden kucağında bebekle yatağın ayak ucunda oturan daye kadına döndü. ''Ver bakalım yeni şehzademizi görelim.'' Daye kadının saygıyla uzattığı bebeği aldı. Yüzünü örten tülü kaldırdı ve aynı anda küçük bir sevinç çığlığı attı. ''Ay ne tatlı şey bu böyle. Selim'i kendine benzetmiştin, Bayezid'i ağabeyime benzetmişsin. Aferin sana. Aman ne güzel bebek bu böyle. Aferin sana.'' Sonra bebeği daye kadına geri vererek sultanlar için hazırlanmış döşeye oturdu. Penceredeki kalın seraser perdelerden sızılan gün ışığı altın ve gümüşün, incilerin ve kıymetli taşların iç gıcıklayıcı pırıltılarını serpiyordu içeriye. Dipnot seraser, altın ve gümüşle işli kıymetli ipekli kumaş. Gözleriyle odayı taradı. Köşede gümüş hamam tası ve yaldızlı pirinç leğen, yaldızlı gümüş sübek ve yaldızlı pirinç ibrik duruyordu. Padişahın, Valide Sultan'ın ve İbrahim'in hediyesi olan beşikler yatağının kenarına yan yana sıralanmışlardı. Yatağın dört köşesinden yükselen gümüş burmalı sütunları birbirine bağlayan, incilerle süslü brokar saçak, göze değen, her yerden göz kırpan elmas, yakut ve zümrütler, Osmanlı'ya has kırmızı renklerin üstünde parıldayan altın baraklar, insanın içine mistik duygular serpiştiriyordu. Hatice göz taramasını bitirdikten sonra tekrar Hürrem'e döndü. ''Ne güzel oda değil mi? Kız olsun erkek olsun, her padişah çocuğu bu dekor içinde dünyaya gözlerini açıyor ve sonra bu oda kapatılıyor. Yazık, neyse şekerim, Paşa Hazretleri şehzadeye uzun ömürler, size de sağlıklar diliyor.'' Bedeninin kas katı kesilmesine karşın yüzünden tebessümünü eksik etmeden ''Dilerim dul kalasın.'' diyordu içinden Hürrem. ''Dilerim on kocan olsun ve hiçbiri yüzünü güldürmesin, pis fahişe.''
25. ayrımın sonu. Sayfa 221.